Ayrım 21. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 255. 10. Bölüm. Aydın Ütopyası. Yıl 1898. Dünya yeni bir yüzyıla hazırlanıyor. Osmanlı Devleti gelen yüzyılın ne gibi siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmelere sebep olacağının farkında bile değil. Osmanlı münevverleri bıkkın, umutsuz. İşte o günlerde 5 Osmanlı aydını heyecanlı bir macera için kolları sıvadı. Tevfik Fikret, 31 yaşındaydı ve Robert Kolej'de Türkçe öğretmeniydi. Daha henüz Rubab-ı Şikeste, Haluk'un Defteri, 95'e doğru gibi eserleri yazmamıştı. Mehmet Rauf, 23 yaşındaydı ve İstanbul Tarabya'da elçilik gemilerinin irtibat subaylığını yapıyordu. Henüz edebiyatımızın ilk psikolojik romanı olarak bilinen Eylül'ü kaleme almamıştı. Hüseyin Cahit Yalçın, 24 yaşındaydı ve Vefa Lisesi'nde öğretmenlik yapıyordu. Henüz Tanin gazetesini çıkarmamış, polemikçi, sert siyasal makaleler yazmaya başlamamıştı. Hüseyin Kazım Kadri, 28 yaşındaydı ve Maliye Nezareti Mektubi kaleminde çalışıyordu. Henüz Şeyh Muhsin-i Fani Müstear adıyla İslam'ın aydınlık yüzünü anlatan 20. asırda İslamiyet, istikbale doğru, felaha doğru gibi eserleri yazmamıştı. Doktor Esat Işık, 33 yaşındaydı ve göz doktorluğu yapıyordu. Henüz İngilizler İstanbul'u işgal etmemiş ve onu Malta'ya sürgüne göndermemişti. Gün gelecek Dışişleri Bakanlığı yapacak oğlu Hasan Esat Işık ise daha dünyaya gelmemişti. O yıllarda bu 5 Osmanlı aydınının ortak özelliği dönemin etkili edebiyat dergisi Servet-i Fünun'da yazmaktı. O yıllar Sultan II. Abdülhamid'in istibdat döneminin yoğun yaşandığı bir dönemdi. Tevfik Fikret babasının sahibi olduğu Aksaray'da ağa yokuşunun alt başındaki konakta oturuyordu. Konak haftada bir gün misafirlerini ağırlıyordu. Sohbet konusu genellikle edebiyat ve siyasetti. Ortak siyasi görüşleri şöyleydi. Meşrutiyet taraftarıydılar ve padişaha muhaliftiler. Özellikle Tevfik Fikret bağıra bağıra 2. Abdülhamid'i eleştiriyordu. Hafiyeler, jurnalciler duymasın diye kapılar pencereler sıkıca kapatılıyordu. Ne evdekilerin ne de misafirlerin Tevfik Fikret'e sesini alçaltmasını söyleyecek cesaretleri yoktu. Bir misafirlik günü. Mehmet Rauf elinde tuttuğu bir broşürle geldi. Bu broşür konaktaki sohbetlerin seyrini değiştirecekti. Broşür İngilizceydi. Mehmet Rauf hem okuyor hem de Türkçe'ye çeviriyordu. Londra'da bir dernek varmış. Yeni Zelanda adalarına göçmen götürüyormuş. Göçmenlere yüzlerce dönüm parasız toprak veriliyormuş. Önce Yeni Zelanda'nın nerede olduğunu konuşurlar. Ardından broşürün de yardımıyla bu adanın iklimini, toprakların verimliliğini ve benzeri şeyleri öğrendiler. Ve Tevfik Fikret hep birlikte Yeni Zelanda'ya gitme teklifini ortaya attı. Heyecanlandılar. Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Hüseyin Kazım Kadri ve Doktor Esat teklife sıcak baktı. Yıllar sonra Hüseyin Cahit anılarında bu olay için şunu yazacaktı. Bir sosyalist cemaati halinde yaşayacaktık. Aramızda mülkiyet prensibi değil, uhuvvet yani kardeşlik prensibi hüküm sürecekti. Birbirimize karşı hakikaten bu kardeşlik hissini kalbimizde duyuyorduk. Hüseyin Cahit Yalçın o günlerde Marksist'ti. Yeni Zelanda'ya gitmek için planlar yapmaya başladılar. Öncelikli sorun şuydu, yol parası nereden bulunacaktı? Göz doktoru Esat Bey Ankara'da ailesinin büyük bir çiftliği olduğunu, bunu satarak gerekli parayı temin edeceğini söyledi. Kabul ettiler. Doktor Esat'ı Ankara'ya uğurladılar. Tevfik Fikret'in konağında yeni yaşam üzerine sohbetler sürüp gitti. Bu arada tartışmalar da çıkmıyor değildi. Tevfik Fikret bir daha dönmemek üzere gitme düşüncesindeydi. Hüseyin Cahit ise 2. Abdülhamid ölür ve ülkeye meşrutiyet gelirse hemen döneceğini söylüyordu. Tartışmaya noktayı Tevfik Fikret koydu. Hele bir gidelim, o zaman düşünürüz. Ankara'dan Doktor Esat'tan müjdeli haber beklenirken Aksaray'daki konakta mutlu bir olay meydana geldi. Mehmet Rauf Tevfik Fikret'in halasının kızı Ayşe Sermet'e aşık oldu ve evlendiler. O yıllar Mehmet Rauf'un bu evliliği Eylül romanında anlatacağı ve sık sık aşık olacağı pek bilinmiyordu. Bu arada uzak diyarlarda yeni bir yaşam kurma hayali o günlerde Hüseyin Cahit'in ilk hikayesini yazmasına neden oldu. Hayat-ı Muhayyel. Yeni Zelanda hayali Doktor Esat Bey'in Ankara'dan dönüşüyle son buldu. Çiftlik satılamamıştı. Moralleri bozuldu. Hüseyin Kazım Kadri bir sabah Haydarpaşa'daki konağından sevinçle dışarı fırladı. Yolda giderken neden olmasın diye kendi kendine söyleniyordu. Feribottan inip koşar adım Servet-i Fünun'a gitti ve düş arkadaşlarına projesini anlattı. Bizim ailenin Manisa Sarıçam bölgesinde çok geniş toprakları var. Yeni Zelanda'ya gidemiyorsak burada yeni bir köy kurabiliriz. Bütün giderleri ben karşılamaya hazırım. Tevfik Fikret bu projeyi duyunca hemen bir kurşun kalem buldu. Köy projesi yerine büyük bir köşk planı çizdi. Binanın ortasında ortak yaşam alanı olacak büyük salon bulunacaktı. Sohbetler burada yapılacak, yemekler burada yenilecekti. Ana binanın iki yanında iki katlı birer yatak odaları olacaktı. Tevfik Fikret hızını alamamış, salon ve odaların da nasıl döşeneceğini bile anlatmaya başlamıştı. Ama birden durdu, sordu. Sarıçam denen bölge gerçekten güzel miydi? Diğerleri göz göze geldiler. Biliyorlardı ki Tevfik Fikret zor beğenen biriydi. Hüseyin Cahit'in gidip bölgeyi görmesine karar verildi. Ancak öyle kolay değildi o günlerde İstanbul'dan kalkıp Manisa'ya gitmek. Çalıştığınız kurumdan ve polisten geçiş tezkeresi almanız gerekiyordu. Hüseyin Cahit ilkini kolay aldı. İkincisi için zaptiye nazırı Şefik Paşa'nın huzuruna çıktı. Manisa'ya niçin gideceksin? Efendim, orada bir çiftlik var, bakacağım. Eğer oturulabilecek bir yerse ailelerimizle yerleşeceğiz. Nazır Şefik Paşa tepeden tırnağa Hüseyin Cahit'i süzdükten sonra "Sen çiftçilik yapacak adama benzemiyorsun. Doğru söyle, amacın ne?" dedi ve sonra ekledi. "Kadın işi mi var?" Hüseyin Cahit derdini anlatamadı ve sonuçta geçiş belgesini alamadı. Morali bozuk halde arkadaşlarının yanına döndü. Tevfik Fikret yaz aylarında Anadolu Hisarı'ndaki yazlığında oturuyordu. Hepsi orada buluştu. Yeni durumu gözden geçirdiler. Durum ümitsizdi. Fakat Hüseyin Kazım Kadri'nin pes etmeye hiç niyeti yoktu. Hüseyin Cahit'e dönerek "Benim geçiş tezkeremle gidersin." dedi. Bu yöntem o yıllarda çok tehlikeliydi. Hüseyin Cahit yakalandığında sürgüne gönderilebilirdi. Ama düşleri bu tehlikeyi göze almaya yetti. Hüseyin Cahit birkaç gün sonra yola düştü. Zorlu yolları aştıktan sonra Manisa Sarıçam'ı gördü ve çok beğendi. Sevinçle İstanbul'a döndü. Ama Tevfik Fikret hiçbir zaman açıklamadığı sebeplerle Manisa'ya gitmekten vazgeçti. Düş gezginlerinin lideri oydu. Onun ödün vermez bir kişiliği vardı. Ne yapsalar ikna edemeyeceklerini biliyorlardı. Onlar da vazgeçti. İşlerinden sadece Hüseyin Kazım Kadri Sarıçam'a tek başına yerleşti. Özel merakı olan tarım konusunda bilgilerini geliştirmek için bir ara Almanya'ya bile gitti. Tevfik Fikret Yeni Zelanda ya da Manisa Sarıçam'a gidememişti. Ama 1901 yılında Servet-i Fünun'dan da ayrılarak çizimlerini ve inşaatını kendi yaptığı, Ahşiyan adını verdiği Rumeli Hisarı'ndaki evinde inzivaya çekildi. Hüseyin Cahit Tevfik Fikret'e küstü ve yazmaya son verdi. Aradan yıllar geçti ve bu üç idealist adam 23 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra birlikte Tanin gazetesini çıkardılar. Son hayalleri tüm Osmanlı tebaasının barış içinde yaşayacağı yeni bir dünya yaratmaktı. Ve ne yazık ki yine hüsrana uğrayacaklardı. Peki bizim aydınımızın düşü yurt dışı olur da yabancı edebiyatçının hayali Osmanlı toprakları olamaz mı? Fransız şair Alphonse Lamartine'in isteği Aydın Burgazova'da bir çiftlikte yaşamaktı. Fransız şair Lamartine'in Osmanlı'dan özel ricası: "Bana lütfen bir çiftlik verir misiniz?" Tarih 1 Temmuz 1850. Fransız şair ve devlet adamı Alphonse de Lamartine İstanbul'a geldi. Bu ilk gelişi değildi. 18 yıl önce yine gelmişti. Fakat bu ziyareti öncesinden biraz farklıydı. Düşünü gerçekleştirdiği için Sultan Abdülmecid'e teşekkür edecekti. Şairin düşü neydi ve nasıl gerçekleşmişti? Hikayeyi baştan anlatalım. Lamartine Fransa'da edebiyat alanında ünlenmişti. Bir ekol yaratmıştı. Ama onun asıl isteği, hedefi politikayla uğraşmaktı ve bu emeline de kavuştu. 1832 yılında İstanbul'dayken Fransız parlamentosuna milletvekili olarak seçildiğini öğrendi. Apar topar ülkesine döndü. Ama burada şaşırtıcı işler yaptı. Osmanlı Devleti hakkında meclis kürsüsünden olumsuz görüşler ileri sürdü. Öyle ki Osmanlı Devleti'nin parçalanması gerektiğini iddia edecek kadar sert fikirler beyan etti. 1848 Fransız devrimi Lamartine'in yıldızını daha da parlattı. Geçici hükümetin dışişleri bakanı oldu. Ancak devrim kısa sürdü. Aynı yıl 3. Napolyon'un karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktı, hezimete uğradı. Lamartine'in edebiyatçı, politikacı kimliği yanında bir de iş adamı kimliği vardı. Ama mali alanda da çok başarısızdı. İşte bu zor günlerde imdadına Osmanlı yetişecekti. Fransız Lamartine 1849 yılında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa aracılığıyla Sultan Abdülmecid'e mektuplar gönderdi. Artık Fransa'dan bıkmıştı. Çok sevdiği Doğu insanıyla birlikte yaşamak istiyordu. Bu nedenle modern yöntemlerle işleteceği bir çiftlik için imtiyaz verilmesini rica ediyordu. Fransız Lamartine zaman içinde görüşlerini mi değiştirmişti? Riyakarlık mıydı yaptığı? Öyleydi kuşkusuz. Ama Osmanlı Lamartine'in isteğini yerine getirecekti. Burada da bir Osmanlı kurnazlığı karşımıza çıkıyor aslında. Baba Ali'nin bir umudu vardı. Belki ileride Lamartine Fransa'da tekrar önemli makamlara gelebilirdi. Öyle ya, Osmanlı'da durum böyleydi. Sadrazamlar, vezirler, şeyhülislamlar giderler gelirlerdi. Bu umutla Osmanlı yönetimi Aydınburgazova'da toplam 38.500 dönümlük araziyi 25 yıllığına Lamartine verdi. İşte yazının girişinde yazdığımız tarihte Fransız şair topraklarını görmek, işletme projeleri yapmak, mukavelesini imzalamak ve sultana teşekkür etmek için İstanbul'a gelmişti. İstanbul Ihlamur Kasrı'ndan Sultan Abdülmecid'in huzuruna çıkarak teşekkür etti ve topraklarını görmek üzere Aydın'a gitti. Lamartine kendisine verilen geniş topraklara hayran oldu. Bu kadar geniş bir arazi verileceğini kendisi de tahmin etmemişti. Hemen projeler yapmaya başladı. Burgazova'da bağcılık yapıp üzüm yetiştirecek, pamuk ekecek ve Fransa'dan getireceği koyunlarla hayvancılık yapacaktı. Bu arada doğduğu Fransa Mason'dan 50 bağcı aileyi de Aydın'a getirecekti. Tüm bu yatırımlar için paraya ihtiyacı vardı. Fransa'ya gitti, para aradı. Ama Fransa piyasasından para bulamadı. Şansını İngiltere'de denedi, Londra'da tahviller çıkardı ama satamadı. İmdadına yine Osmanlı Devleti yetişti. Lamartine'e bir öneri sundu. Siz hiç yorulmayın, toprakların gelirlerini biz toplayalım. Size de senede 80.000 kuruş verelim. Şaka gibi, rüşvetle diyebilir miyiz? Neyse. Fransız Lamartine bu teklif karşısında düşlerini erteledi. Osmanlı'nın vereceği rantı kabul etti. Belki inanamayacaksınız, 1869 yılına kadar, yani ölene kadar bu parayı aldı. Kim bilir, belki de bu yüzden siyasi ve ticari alandaki başarısızlığı edebiyat dünyasına yansımış, hak ettiği takdiri bir türlü görememiştir. Fakat yanlış anlaşılmak istemem. Aydın'ımızı korkak, bezgin, zavallı görünmesini arzu etmem. Bu topraklarda hep Aydın katliamı yapılmıştır. İyi niyetli çabalar bile yok edilmiştir. Demokrat Parti'nin kuruluş hikayesi bunun somut bir örneğidir. DP içinde Sosyalist Liberal İttifakı. Tarih 29 Nisan 1945. Sovyetler Birliği Berlin'e girdi. Bir gün sonra Adolf Hitler kendini vurarak intihar etti. O günlerde İstanbul Haydarpaşa garından kalkan kara tren Ankara'ya bir konuk getirdi. Solcu Tan gazetesi sahibi Zekeriya Sertel. Gazeteci Zekeriya Sertel, Atatürk'ün uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış, İsmet İnönü döneminde pasifize edilmiş Tevfik Rüştü Aras'ın misafiriydi. Gazeteci Sertel'in eski Dışişleri Bakanı Aras'ın Bahçeli Evler'deki iki katlı evine geliş nedeni ahbap ziyareti değildi. Bir süre önce Tevfik Rüştü Aras İstanbul'a gelip Tan gazetesine uğramış ve sohbetleri sırasında geliş amacını açıklamıştı. Ankara'da tek parti ve milli şef İnönü'ye karşı özgürlük ve demokrasiyi savunan yeni bir siyasal hareket ortaya çıkıyor. Senin de bizimle olmanı istiyoruz. Sertel yeni partinin muhtemel kurucu önderleriyle tanışmak için Ankara'ya gelmişti. Ankara Bahçeli Evler'de gazeteci Sertel'i o dönemde CHP milletvekili olan Celal Bayar ve Adnan Menderes de bekliyordu. Evde ayrıca Ankara hükümetinin ilk İçişleri Bakanı Cami Baykurt da vardı. Aras ve Baykurt iki yakın arkadaştı ve ikisi de sosyalizme sıcak bakıyordu. O yıllarda Celal Bayar farklı mıydı? 1921 yılında Hakimiyeti Milliye gazetesine bakın ne demişti. Sosyalizme karşı olanlar, ferdiyeti kuvvetli, sermayesi zengin milletler ahalisidir. Tanzimattan beri elverişsiz şartlar altında Avrupa kapitalinin memleketimize imtiyazlı bir şekilde girmesinin ve iktisat kaynaklarımıza hakim bulunmasının esef verici neticeleri göz önündedir. Henüz soğuk savaş dönemi başlamamıştı ve Celal Bayar sosyalizme öcü görmüyordu. Ankara'daki gizli toplantının amacı yeni kurulacak partinin programı ve tüzüğünü tartışmaktı. Çok partili hayata geçilmesi konusunda hemfikirdiler. Yarım kalan demokrasi devrimini tamamlamak istiyorlardı. Toplantıda en çok Menderes konuşuyor, sözlerini ağdalı sözcüklerle süslüyordu. Kendisinden yaşlı olanlar bile bazı sözcükleri anlamıyordu. Bazen tartışıyorlar, bazen gülüyorlardı. Antidemokratik buldukları bazı yasaların Celal Bayar'ın başbakanlığı döneminde çıkması üzerine Bayar'ın "bu da mı benim dönemimde çıkmış" demesi kahkahalara neden oluyordu. Dile getirilmiyordu ama ilk toplantıdan itibaren partinin genel başkanlığı için iki kişi yarışıyordu. Celal Bayar ve Tevfik Rüştü Aras. Ve o ilk toplantıda partinin adı da belli oldu. Cumhuriyet Demokrat Partisi. Gizli toplantılar Ankara ve İstanbul'da sürerken CHP'nin TBMM gündemine getirdiği toprak reformu, parti kurma çalışmalarını gizlice sürdüren Liberal Sosyalist İttifakı'nı yaraladı. Tasarıya muhalefet edenlerin başında Andan Menderes geliyordu. Bir gün Menderes mecliste toprak reformu kanunu aleyhine yaptığı konuşma metnini Tan gazetesinde basılması için Sertel'e verdi. Sertel toprak reformunu destekliyordu, yazıyı basmadı. Menderes Sertel'i Ankara'daki evine akşam yemeğine davet etti. Sertel ile Menderes'i birleştiren sadece siyaset değildi. Doktor Ethem Vassaf, Menderes'in en yakın arkadaşıydı. Doktor Vassaf'ın eşi Belkıs Hanım ise Zekeriya Sertel'in kız kardeşiydi. Yemekten sonra Menderes ve Sertel çalışma odasına çekildiler. Menderes birilerinin duymasını istemeyeceği bir ses tonuyla sordu. "Siz komünist misiniz?" Sertel sertçe bu sorunun yersiz olduğunu söyledi. Belli ilkeler çerçevesinde işbirliği yapacaklarını daha önce konuştuklarını, bunun dışında kişisel siyasi inancına kimsenin karışamayacağını söyledi. Kurulacak partinin bir yayın organı olmalıydı. Sertel Tan gazetesinin böyle bir misyonu üstlenemeyeceğini söyledi. Tevfik Rüştü Aras bir dergi çıkarılmasını önerdi. O günlerde Zekeriya Sertel'in gazeteci eşi Sabiha Sertel de bir dergi çıkarmaya çalışıyordu. Bu iki girişimi birleştirmeye karar verdiler. Derginin ismi Sabiha Sertel'in Tan gazetesindeki köşesinin adı olacaktı. Görüşler. Dergi ve parti hazırlıkları gizli gizli sürerken ABD Başkanı Roosevelt'in 4 hürriyet bildirgesini açıklaması Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan'ı harekete geçirdi. Siyasal özgürlüklerin hayata geçirilmesini talep eden ve basında dörtlü takrir adıyla bilinen teklifi CHP meclis grubuna sundular. Teklif reddedildi. Ancak parti içi tartışmalar son bulmadı. Menderes ve Köprülü dörtlü takririn esaslarına ilişkin görüşlerini Tan gazetesinde yayımlayınca her ikisi de CHP'den atıldı. Gözler Celal Bayar'daydı. Bayar Sertel'lerin İstanbul Moda'daki iki katlı villasında Zekeriya Sertel'in yardımıyla milletvekilliğinden çekildiğini açıklayan istifa mektubu yazıyordu. Evin bir diğer odasında ise Sabiha Sertel Görüşler dergisinin son çalışmasını bitirmek üzereydi. Liberal Sosyalist İttifakı'nı biçen orak. Tarih 28 Kasım 1945. İstanbul Haydarpaşa garından çıkan kara tren bu kez Ankara'ya gazeteci Sabiha Sertel'i getirdi. Sabiha Hanım Adnan Menderes'in evine davetliydi. Gergindi, 4 ay çalışmış Görüşler adlı derginin tüm çalışmalarını bitirmişti. Başta Halide Edip adı var olmak üzere Behice Boran, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Niyazi Berkes, Pertev Boratav gibi birçok aydından yazı yazacaklarına dair söz almıştı. Celal Bayar, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'de makale yazacaklarını belirtmişlerdi. Bu nedenle derginin kapağına Bayar, Köprülü ve Menderes'in de aralarında bulunduğu yazar kadrosunun fotoğrafları, isimleri basılmıştı. Dergi kapağı Cumhuriyet Akşam ve Vatan gazetelerine ilan olarak gönderilmişti. Ancak Bayar, Menderes ve Köprülü söz verdikleri halde makalelerini yollamamışlardı. Yapacak bir şey yoktu. İlanlar ve dergi o kapakla çıkacaktı. Sabiha Sertel bu duyguyla girdi Adnan Menderes'in Kavaklıdere'deki evine. Evde Menderes, Bayar, Köprülü ve Aras vardı. Misafir odasının ortasındaki yuvarlak masada parti programına son şekli veriyorlardı. Sabiha Hanım'ın sitemine, "Çok özür dileriz ama görüyorsunuz çok çalışıyoruz ama gelecek ikinci sayıya mutlaka yazı vereceğiz" diye yanıt verdiler. Sohbetten sonra Menderes ve Köprülü İstanbul'a dönen Sabiha Hanım'ı tren istasyonuna kadar uğurladılar. Sabiha Sertel'i İstanbul'da bir sürpriz bekliyordu. Görüşler dergisi 1 Aralık'ta çıkacaktı ama dergi 29 Kasım'da bayilere gönderilmişti ve dergi tiraj patlaması yapmıştı. Dergi aynı gün içinde ikinci baskısını yaptı. Sabiha Hanım eşi Zekeriya Sertel'le bu mutlu olayı kutlamak için akşam degüstasyon lokantasına gitti ve orada ikinci bir sürprizle karşılaştı. Yazar Sadreddin Celal, haberiniz var mı, Görüşler mecmuasının başındaki G harfini orağa benzetmişler. Görüşler dergisi Orak Çekiç başlığı altına çıkmış diye rivayetler salıyorlar ortalığa dedi. Sertel çifti bu dedikoduya öküzün altında buzağı arıyorlar deyip güldüler. Derginin logosunu İhap Hulusi hazırlamıştı ve onun Orak Çekiç'le sosyalizmle hiç ilgisi yoktu. Birileri liberal sosyalist ittifakı bozmak istiyordu. O dönemde Bayer ve Menderes gibi liberallerden çok solcular iktidara daha yakın görülüyordu. Çünkü dünyada sol rüzgar esiyordu. İngiltere'de Churchill seçimi kaybetmiş, İngiliz tarihinde ilk kez İşçi Partisi ezici bir çoğunlukla iktidar olmuştu. Fransa'yı artık sosyalist bir hükümet yönetiyordu. İtalya'da komünistler iktidar ortağıydı. Yugoslavya ve Bulgaristan'da seçimleri komünistler kazanmıştı. Yunanistan'da komünistler iktidara talipti. Arnavutluk ve Macaristan'da krallıklar yıkılmış, komünistler iktidarın güçlü adayıydı. Türkiye'de ise sosyalistler ile liberaller yeni bir parti kurma hazırlığındaydılar. Ve birileri bu oyunu bozmak istiyordu. Serteller Orak Çekiç'li kara propagandaya gülmüşlerdi ama Ankara'da bu konuyu ciddiye alanlar vardı. 30 Kasım'da Bayer, Menderes ve Köprülü Görüşler dergisiyle bir ilgileri olmadığını, Kemalizm'den başka ideolojiye inanmadıkları açıklamasını yaptılar. Orak, Liberal Sosyalist İttifakı'nı ortadan biçmişti. Serteller bu açıklamaya tepki gösterdiler. Tevfik Rüştü Aras her iki tarafı tekrar bir araya getirmeye çalışıyordu. Ama bu birlikteliği bozmak için birileri de bir başka çalışma içindeydi. 3 Aralık gecesi İstanbul Üniversitesi öğrenci yurtlarına, yarın sabah Tan Gazetesi ile Görüşler Dergisi'ne karşı gösteri yapılması talimatları verilmişti. Tarih 4 Aralık 1945. Sabah saatlerinde öğrencilerden oluşan büyük kalabalık Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Kahrolsun komünistler, kahrolsun serteller sloganlarını atarak Baba Ali'ye doğru yürüyüşe geçtiler. Cağaloğlu'na vardıklarında sol görüşlü kitaplar satan ABC ve Berrak kitap evlerini darmadağın ettiler. Sırada Tan Gazetesi ve Görüşler Dergisi vardı. Ve binlerce kişi ellerinde taşlarla, demir çubuklarla pencereleri, kapıları, masaları, matbaa araçlarını, dizgi makinelerini yerle bir ettiler. Bazı kişiler binayı ateşe vermek istedilerse de başarılı olamadılar. Kalabalıklar nereyi tahrip edeceklerini sanki biliyordu. Bir sonraki saldırıyı Cami Baykurt'un Fransızca çıkardığı La Turquie gazetesine yaptılar. Orayı da yıktılar. Sonra Sosyalist Esat Adil'in sahibi olduğu Yeni Dünya gazetesine saldırdılar. Sonra Liberal Sosyalist İttifak bir daha gerçekleşmeyecek şekilde sona erdi. Ve sol soğuk savaş döneminde benzer provokasyonlarla korkulan bir öcü haline getirildi. Konu dergi ambleminden açıldı. Araya girip Türkiye'nin unutamadığı iki seçim afişinin doğum hikayesini kısaca anlatmak isterim. 21. ayrımın sonu, sayfa 266.